Siz Beyoğlu'nda kaç yıl görev yapmıştınız?
15.
15 yıl. İlk Beyoğlu'na geldiğiniz gün ne hissettiniz?
Ben Beyoğlu'ndaydım zaten.
Belediye başkanı olarak.
Beyoğlu belediye başkanı olarak.
Yani seçimi kazandınız, göreve ilk başladınız. Bir de sizin belediye binanız da tabii çok şey, kültürü olan da bir bina yani.
Şimdi şöyle, yani insan yaşadığı şehirde bazı gizemleri bilmiyor. Mesela ilk merak ettiğim yerlerden biri, evimiz Kasımpaşa'da. Orada askeriye ait bir kule vardı. Onun içini merak ediyormuşum çocukluğumdan. Aslında keşfedemediğiniz ne varsa önce onlara meraklanıyorsunuz. Ama bu Taksim Meydanı'nda bizim turizm ajantamız vardı. O turizm ajantasını işletirken şehri orada yaşayan bir insan ve kullanan bir insan olarak ya şu şöyle olmalıydı diye kafamda biriktirdiğim birçok şey olduğunu fark ettim başladığımda.
Geçmiş tecrübeler belleğe almış
aslında
yani.
Aslında şöyle, belediye başkanı olacağınızı bilmiyorsunuz ama bir vatandaş olarak diyorsunuz ki ben olsam böyle yapardım. Evet. Bunun içerisinde balık pazarı da var. İşte Kasımpaşa'daki bir caminin etrafındaki çirkin yapılar da var. Veya talimhanede sıra dükkanlar vardı. Çok kötüydü. Veya Tophane-i Amire'nin önündeki böyle bir silahçı dükkanı vardı. Orada binanın önünü kapatıyordu. Böyle irili ufaklı birçok şey, ya bunları düzeltmeliyiz dediğim şeyi bir anda onlarla yüzleştim. Yani
ve hatta bir anda onları düzeltecek adam olarak da göreve geldiniz. Yani.
Bir anda oraya gelince, yani mesela kafanızda biriktirmişsiniz, bilmiyorsunuz, yaz deseniz yazamazsınız. Ama gün gelip oraya geldiğinizde o birikim size, ha işte bunları yapmalıyız, fırsatı oldu diyor. Mesela bir şey söyleyeyim size. Ben üniversitedeyken dil eğitimi için yurt dışına gitmiştim. Orada yurt dışı eğitim kamplarının dil açısından ve insanların, gençlerin vizyonunu geliştirmesi açısından kıymetli olduğunu fark ettim. Kendi kendime şöyle bir söz vermişim. Eğer bir gün bir fırsatım olursa gençlere eğitim kampları yapacağım diye. Hmm. Ve bana görev tevdi edilir edilmez kamp yeri aradım. Ve oradan bir gençlere yönelik kamp fikri geliştirdik.
Evet. Çünkü sonra bayağı da yaygınlaştı.
O da yaygınlaştı. Mesela bunun gibi bir sürü şey.
Siz iletişime çok açık birisiniz. Belki bu belediye başkanlığı veya siyaset öncesindeki yaptığınız işlerle de ilgili olabilir. Şeyi hatırlıyorum mesela, siz Beyoğlu'na veda ederken CVK Otel'de bir veda gecesi düzenlediniz.
Evet.
İnanılmaz bir kalabalık vardı. Her görüşten insan oraya katılım göstermişti. Bu bir bence çok önemli bir mutluluk göstergesidir aslında, değil mi yani?
Ya şimdi şöyle, 15 yıl insanlarla, siyaset insanlarla beraber iş yapma sanatı. Hı. Çok değişik dinamikler var şehirde. Hepsinin onların liderleri var. Onlarla birlikte yaşıyorsun, onlarla birlikte yönetiyorsunuz aslında. Yani yönetişim dediğimiz şeyi fiilen tatbik ediyorsunuz. Sonuçta onlarla çalışmışsınız, ayrılırken onlara bir veda ediyorsunuz. O vedayı yapmak gerekiyor. Veya yeni bir başlangıç yapıyorsunuz hayatınızda ve diyorsunuz ki artık ben yeni bir başlangıç.
İyi bir kalabalık vardı ama yani.
Evet, iyi bir kalabalık var.
Bayağı masraflı olmuş olabilir size.
Yani ama o da hatıralarda kaldı. Doğru olmuş demek ki. Bak senin de aklında kaldı.
Vallahi benim aklımda kaldı. Ben ondan sonra zaten öyle bir geniş katılımlı, fikirsel olarak da geniş katılımlı bir etkinlik görmedim.
Yani işte Beyoğlu'nun dinamizmi o. Beyoğlu çok dinamik bir yer. Şimdi mesela Kültür Turizm Bakanlığı'ndayız. Orada da şunu görüyorum. Gerçekten İstanbul bütün Türkiye'nin özü özeti. Özellikle bu bölge. Çünkü bu bölge sonuçta herkesin toplanıp biriktiği bir yer.
Evet.
Dolayısıyla buradan kopuş mümkün değil. Buradaki çevreler, mesela Beyoğlu'nun iki yüzü vardır. Bir, burada yaşayanlar vardır. İki, burada iş tutanlar, bunlar bütün Türkiye ve dünyaya yayılmış. Düşünün, konsolosluklar burada. Farklı inanışların
sizi merkezleri. Sizi bir anda globale açıyor aslında.
Globale açıyor. Eğer siz oradan tutunduysanız bu bir fırsat, size bir kapı.
Evet.
O kapıdan zaten kurduğunuz ilişki size bütün ilişkileri de örgütlemiş oluyor.
Şimdi bugün sizinle tabii röportaj yapmamızın, sohbet etmemizin başka bir amacı var. Sizin belediye başkanlığınız döneminde temeli atılan şeyler var burada. Bugün günümüzde hayata giren. Mesela Taksim Camii.
Evet.
Şimdi orada arka tarafta ben sizin nasıl bir mücadele verdiğinizi biliyorum yani.
Görevimizdi. O dönem önümüzde o vardı. Onun mücadelesi.
Açılınca vardı. Ne hissettiniz?
Hala her cuma buraya, mümkünse buraya. Yani tercihim bir numara buraya gelmeyi.
Bir özel bir aidiyetlik var galiba.
Var. Çünkü her şeyle çok ilgilenince çok yakınlık hissediyorsunuz.
Şöyle, siz Kadir Topbaş görevdeyken değil mi burayı gerekli izinleri falan çıkarmak için girişimlere başlamıştınız.
Tabii tabii. Kadir Bey vardı. İşte aynı şey emek sineması için de geçerli.
Evet, o da çok
oradan
konuşulmuştu.
Mesela Atlas'tan bahsederken dilim kayıyor emek diyordum. Evet. Çünkü orayla mücadele. Mesela Tarlabaşı aynı şekilde bizim için çok zorlu ve önemli bir projeydi.
Evet, dönüşüm değil mi?
Dönüşüm tabii.
Hatta evet. İmkansız gibi görülen bir şeydi galiba orası.
Ya çok zor işler ama çok da keyifli. Çünkü aslında Beyoğlu'nun yetiştirici bir tarafı var. Kültür dediğimiz şey aslında zihinde birikmiş bütün o hikayelerdir, ritüellerdir, yaşam tarzıdır. Evet. Şimdi Beyoğlu'na ve insanoğlu o biriktirdiklerini, yaşama dair biriktirdiklerini en çok yapıda gösterir. Yani siz diyelim ki falan inanış grubundasınız, şöyle bir yaşam tarzınız var, kendinize bir bina yapıyorsunuz. Öteki onu yapıyor, hepsinin toplandığı yer Beyoğlu. Her binaya gidip fokuslandığınızda aslında arkasındaki felsefeyi ve duygu ve düşünceyi fark ediyorsunuz. Fark edince de bu sefer onunla yakınlaştığınız için müktesebatınızı genişletiyorsunuz ve her bina ayrı bir alem olarak karşınıza çıkıyor. Ve böylelikle aslında bütün kültürleri tanımış oluyorsunuz.
Şimdi tam İstiklal'e girerken hatıralarımda şey canlanıyor. Burada hepimizi derinden üzen bir patlama olmuştu.
Evet.
Ve siz o patlamadan sonra çok bir belediye başkanının çok yapmayacağı bir şey yaptınız. Çocuğunuzu omzunuza aldınız ve oraya gittiniz. O günü hatırlıyor musunuz?
Ben hatırlıyorum çünkü şöyle.
Hatta sonra yürüyüşler falan da düzenlediniz burada.
Şöyle, o gün patlama olduğunda bir aile, bir anne baba, iki çocuğuyla burada yürüyormuş. Yürürken o çocuklardan birinin gözüne bir şey girdi. O çocuğun, ben videodan çırpınışlarını gördüm ve çok üzüldüm. Yani çok üzüldüm. O duyguya nispeten o çocuğun intikamını alırcasına kendi çocuğumla buraya gelmeyi düşündüm. Aslında tamamen duygum.
Evet.
Fotoğraf kalitesi beni çok etkiledi. Çok üzüldüm. O duyguyla eşimi ve çocuklarımı yanıma alarak çıktım. O öyle bir refleksti.
Evet. Bir de şey mesaj olarak da bence çok iyiydi. Yani buradayız mesajı çok kıymetli bir şey ya. Çünkü insanlar o anda bir hemen böyle hızlıca bir yetkiliyi görmek istiyorlar ya.
Ya şöyle.
Hani o aslında terörün
bütün esprisi nesil. Terör bir eylemi yaparken insanların zihinlerini bulandırmak ve onları durdurmak ve onları zihinsel olarak çökertmek ister. Yani sana patlamayla bir herkesi çekiyor.
Bu arada siz hala buyurun lütfen gelin.
Ne var ne yok? Çok evet iyisin. Muzaffer abi de açılır seni bekliyor.
Sağ olun. Peki tamam. Sizin tabii şey değil mi? Özgürlük alanı da kısıtlanıyor yani.
Şöyle. Şimdi şöyle. Terörün tam da istediği şu. Kafaları bulandırmak ve her şeyi bir bozmak. Şimdi tam o arada herkes şaşkınken hızlı aksiyon alıp hayır her şeye devam edeceğiz kalacağı yerden mesajı verdiğinizde kendiliğinden onun
yırtı. Ahmet Başkanım kestane ikram edelim.
Kestane, bir kestane alalım mı?
Alalım.
Bence kestane olmadan. Eyvallah, eksik oldu. Nasıl satışlar iyi mi? Kolay gelsin. Kestane bizim milli yiyeceğimiz, biraz sıcak. Yani bu kestaneciler var ya, şehirde aslında geleneksel yiyecekler ucuza verilmeli. Evet. Ve şehrin içerisinde bu tip şeyleri de desteklemek gerekiyor. Bence bir tane kestane yemiş ama çok sıcak.
Evet sıcaktır. Dikkat, o zaman dikkat. Şu kenara bırakın bence oradan alayım.
Peki oradan alalım.
Ahmet Başkanımızın bizde çok emeği vardır. Evet. Babamız kadar emeği vardır.
Yanındasınız çok... diye öyle demiyorsunuz
yok,
değil mi?
Yok yanımızda Ahmet Başkanı beni bekliyor bize. Sağ olsun Allah razı olsun.
Eyvallah. Tamam.
Bunların başkanım arabaları falan olayım. Hepsi güzel. Yok yok.
Olmaz. Hayır, olmaz başkanım. Olur mu?
Hakkını helal et.
Selamlar.
Hadi bakalım.
Selamlar. Çok emeği var.
Çok güzel.
Tabii uzun bir dönem görev yapınca herkes sizi tanıyor yani.
Evet tabii yani. Şimdi 15 sene şey çocuk ya. Çocuk burada aynen öyle geçirmişiz.
Oldu. Siz Ankara'ya alışabildiniz mi?
Ankara demek aslında Ankara vilayeti değil. Ankara üzerinden bütün Türkiye'yi Anadolu medeniyetleriyle buluşuyorsun. Farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Şehrin cazibesi var ama Anadolu'ya bir bütün bakabilmenin de kökenlere inme açısından ayrı bir şeyi var. Eğiticiliği ve öğreticiliği var. Ankara odur.
Kabul de. Yani şimdi şehir yapısına baktığınız zaman İstanbul'da çok uzun bir süre kalan insanlar Ankara'da bazen böyle zorlanabiliyorlar. Sizde oldu mu yani?
Olmadı. Çünkü Ankara'da bakanımız da çok proaktif bir insan. Sahada yapılacak çok iş var. Şimdi Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü bana bağlı çalışıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bana bağlı çalışıyor.
Sinema.
Sinema. Şimdi zaten yerinde duramazsınız yani. Sen Cumhurbaşkanımız Batman'da ne güzel kütüphane açtı.
Evet ya. Mesela şey Halbuki öğretmenin.
Evet.
Bir de ödül almış galiba o.
Çok güzel, ödüllü, güzel bir. Mimarisi güzel.
Cumhurbaşkanının bu gençlerle buluşmasını nasıl Süper, değerlendiriyorsunuz?
Süper, çok güzel.
İyi mi?
Çok.
Şimdi AKM, gelsin, AKM açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
Yani muhteşem bir şey. Yani bakın, mekan imkandır, mümkün kılar. Kültür dediğimiz şey, aslında yaşam boyu eğitim diye bir şey söylüyoruz ya. Çocuk ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede bir takım bilgiler öğrenir. Ama hayat size öğretmeye devam eder. Ve en doğru öğrenme aracı kültürdür. Sinemadır, müziktir, tiyatrodur. Bunların her biri eğlence gibi durur ama arka planda kurgusuyla, belgeselliğiyle kültür aktarımıdır aslında. Size hem kendi kültürünüzü anlatır hem de bilmediğiniz diğer kültürlerden size haberler verir. Dolayısıyla kültür her şeydir. Nasıl camide hayat boyu hocalarımız bize vaaz eder, bizi irşad eder. Kültür insanı da, sanatçı da hayata ilişkin. Nedir o? Yeme, içme, oturma, kalkma, mimari, tasarım, yaşam tarzı. Yani insanın ruhu Allah'tan bir parçadır. Bedeni de coğrafyasının bir parçasıdır. O coğrafya dildir, coğrafyadır, tarihtir. Orayla insan bağımlı bir varlık. Yani ruhu nereye ait belli, bedeni nereye ait belli. İşte onları tanıyacak ki kendini tanısın. Akıl, ruhla beden arasında dengeyi kuran bir varlıktır. Akıl evet. Ve insanı inşa eder.
Sayın Bakanım
yani,
da şeyden
uzun uzun bir şey anlattım ama yani demeye çalışıyorum ki.
Ben anladım yani.
AKM olmazsa olmaz, oradaki icra edilecek her şey aslında hem şehri besliyor hem Türkiye'yi besliyor. Evet. Orada kurguladığınız işler kültürü yaymaya ve güncelleştirmeye ve bir düşünce oluşturmaya, bir tefekkür oluşturmaya, bir tasavvur oluşturmaya. Geçmişler öyle. Tefekkür, düşünce oluşturmaktır. Tasavvur da o düşüncenizi tasarımsalla, yani endüstriye, tasarıma, mimariye, modaya çevirmedir. Her düşüncenin sonuçta mutlaka bir tasavvura, bir çizgiye dönmesi. Yani yazmak, çizmek var. Yazmak düşünmektir. Çizmek de o düşüncenizi ete kemiğe büründürmektir. Ve bunlar nerede olacak? İşte bunlar bu mekanlarda olabilir. Türkiye'nin buna daha çok ihtiyacı var. Neden? Çünkü Türkiye markalaşmak istiyor. Türkiye sıra dışı işler yapmak istiyor. O markalaşırken, sıra dışı işler yaparken düşüncesini geliştirecek, yeni çizimler yaratacak. O yeni çizimler de araba modeli olacak, cep telefonu modeli olacak, yeni binalı olacak, mimari olacak. Kültür adamları, sanat adamları olmadan gelişme olmaz.
AKM'nin bir bölüm tarafından alkışlanmadığını gördük. Bu sizi üzdü mü?
Şöyle görmek lazım. Evet. Bakın ölçüyü şuradan alın. Binlerce insan orayı meraktan ziyarete geliyor. Bu o geçmiş tartışmayı geride bıraktı. Artık...
Merhaba başkanım. Merhaba.
Sağ ol. Sağ ol. Hoş bulduk.
Ya bu. Bu nasıl bir sevgi ya?
Yani normal. Biz buralıyız.
Merhaba. Siz alttan alttan burada... Müthiş bir sevgi var ya. Şaşırdım yani. Ki ben sizi uzun yıllardır tanıyan birisiyim bu.
Ya normal. Buranın insanıyız yani.
Ya, AKM'yi alkışlamamaları sizi üzdü mü? Birilerinin yani.
Benim buraya olan ilgim, insanların görmesi, hevesi sevindirdi diyeyim.
Şimdi siz 3 dönem belediye başkanlığı yaptınız burada. Ve İstanbul'un da en çok konuşulan belediye başkanlarından biriydiniz.
Evet.
Hatta büyükşehir yakıştırmaları çok fazla yapılıyordu. Sonra son dönemde Sarıyer Belediyesi'ne aday olacağınız çok konuşulmaya başladı. Ve sonra siz bambaşka bir yola evrildiniz. Bu sizde bir hayal kırıklığı oluşturdu mu? Sizi üzdü mü?
Şimdi bu şu demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız benim öncelikle abimdi Beyoğlu'ndan. Biz onu hiçbir şey daha siyasette ben il başkanlığından tanıyorum ve seviyorum. Bizim liderimiz. Ben siyasete gönül verdiğimde milletvekili olmak istemiştim. Ama o bana belediye başkanı olmamı söyledi. Yani ne alaka demiştim. Sonra anladım ki bu doğru bir şeymiş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bizi nerede görevlendirirse bir bildiği vardır. Bizim için, şahsımız için, memleket için takdiri vardır. Bu zaten bir takımdır. Nerede ne görev veriyorsa onu layıkıyla yapmak da vazifemizdir.
Ya bazen böyle hani içsel olarak insan üzülür ya falan, onu merak ettim açıkçası.
Yok ya, yok. Öyle olmaz. Yani artık şöyle, bizi yetiştirdi 15 sene, bir şeye gayret ediyoruz. Artık bundan sonra biz nereye koyuyorsa orada bir eksik vardır, boşluk vardır veya kendimizi tamamlayacağımız bir şey vardır. Öyledir, öyle görmek lazım.
Siz diyorsunuz yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir teknik direktör, bizi sahada nerede koyarsa
aynen öyle
koşarız.
Tabii aynen, seni takıma almış, çalıştırıyor, güveniyor. eksiği neredeyse, senin eksiğin neredeyse ona göre takdir edecek.
Kondisyon
falan. Yani önemli olan o.
Siz 2023 seçimlerini nasıl yorumluyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
Recep Tayyip Erdoğan her şeyi tek geçecek. Yine kazanacak. Çünkü Türkiye'nin önünde vizyonuyla yapacağı işleri anlatacak başka bir lider göremiyorum.
Muhalefetin bu konuda yeterli olduğunu düşünmüyor musunuz?
Yeterli değil. Eğer olsa zaten varlık oluruz.
Şimdi burada bir kültür yolu projesi var. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi. Evet. Nedir bu?
Kültür yolu şu. Aslında hükümetin en önemli bakanlıklarından biri Kültür Turizm Bakanlığı.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat yürütmesiyle bakın neler oldu. AKM, Taksim Cami, Galata Port ve arada irili ufaklı Emek Sineması, Atlas Pasajı. Elbette Kültür Bakanımızın da çok büyük gayretleri oldu. İktidar şehirleri ihya eden, inşa eden. AK Parti bütün Türkiye'nin şehirlerini ihya etti, inşa etti. Bunları yaparken kültürel başkenti olan İstanbul'un önemli noktalarında tarihi mirası onları onardı. Onarmakla kalmadı. İçine sanatı, yaşamı destekleyecek etkinliklerle de bunu geliştirmeye çalıştı. İşte Beyoğlu Kültür Yolu, kültür demek iki ayaklı bir şeydir. Bir, somut mirası, bu binaları restore etmek, onları yaşatmak. İki, onların içerisindeki yaşamı, sanatı, düşünceyi, tasarımı, şiiri, edebiyatı, festivallerle destekleyerek düşüncenin gelişmesinin zeminini oluşturmak. İşte Beyoğlu Kültür Yolu, Kültür Turizm Bakanlığı'nın yani bu iktidarın, hükümetinin yaptığı bir sürü işin içerisinde bu lokasyon özel değerlendirildi, buraya destek verildi. Hem somut miras hem soyut miras burada geliştirildi anlamına geliyor. Yani bu burada bunu anlatmaya yönelik bir şey ve bunu da anlatmış oluyor.
Siz araba kullanmayı sever misiniz?
Kullanmayı severim, çok.
Hiç böyle kaçamak yapar mısınız yani arabayı alayım?
Araba dedim. Hem nasıl? Hem nasıl? Yani her erkek gibi. Hayatında araba vardır, arabalar vardır yani.
Ne dinlersiniz siz müzik olarak?
Ya ben çok enteresan, her şeyi dinliyorum. İçtenlikle söylenmiş, yani bu öyle bir şey ki. Yani eğer kalbiyle söylüyorsa birisi, onun tesiri vardır. Kelimeleri dinlemeye gerek yok.
Mesela Müslüm Gürses sever misiniz?
Yani, tamam, sırf onu dinlemem. tamam. Dinlerim diyemem. Ama sevmem değil, severim. Ben hepsini, herkese, Selami Şahin'i de severim. Ben Tatlıs'ı severim. Yani ondan sonra Sezen Aksu'yu severim, Ajda Pekkan'ı severim.
Her
yani
şeyden biraz.
Ferhat Göçer'i severim. Yani şöyle, kim ki duygusunu katıyor? Yani Müslüm Gürsel, Müslüm Baba içten söyleyen bir insan diyemeyiz ki. Ama içtenlik de söylenmiş, yorumlanmış. Hele işin içerisinde biraz da felsefe varsa, biraz kültür varsa, bize anlatıyorsa... İşte o zaman bayılırım.
Sizin ekip arkadaşlarınız işi zordur değil mi? Çünkü siz işi çok ince detayına kadar takip eden birisiniz. Yani, bir de sizde mesai kavramı da yok benim gördüğüm kadarıyla. Siz bir gün bir şehirdesiniz, öbür gün başka bir şehirdesiniz.
Yani şöyle, sonuçta biz yaptığımız incelikli bir iş. İçinde bulunduğumuz müesseselerin her aşamasında farklı insanlarla çalışıyoruz. Kültür işi hata yapmamayı gerektiren de bir şey. Onun için titizlenmek gerekir. Yani titizlenmek, yani bu da bir yapı. Titizlenirim işlere. İşlere titizlenirim yani.
Sizinle o zaman çalışmak zor.
Ya çalışmak yok, keyifli diyelim.
İşi bilen adamlarla iş yapmak çok zordur çünkü kandıramazsın yani. Siz de her konuda vallahi bayağı mahirsiniz yani.
Çevremizdeki insanlarla beraber çalışıyoruz.
Bir gün yani. Biz Ahmet Misbah Demirci'ni tekrar belediye başkanı olarak görür müyüz?
Yani
5 yıl sonra videoyu koyuyormuşum önünüze.
Yani bilemiyorum. Her şey kader. Ama tabii bu ilçe bazında bir şey, bir daha dönüp hani şeyler. Büyük konuşmamak lazım siyasette. Zamanı bırakmak lazım. Bilemezsin. Yani ben belediye başkanı olurken aslında gerçek cevap şu. Yani belediye başkanı olurken yani böyle bir kurgu yoktu. Oldu iyi oldu. Olan da hayır var diye bir cümle var ya.
Evet.
Ya bu, bir de böyle bir şey. Hayat seni nereye getirecek bilmiyorsun. Evet, ya aynen. Bunun cevabı var yok. Yok var. Böyle bir şey yani.
Vallahi çok keyif aldım. Bir de sizin tabii programlar da gerçekten çok yoğun. Çünkü bu bakanlık içerisinde de önemli kurumlar size bağlı. Vakıflar Genel Müdürlüğü de galiba size bağlı değil
evet,
mi?
Evet.
Türkiye'de vakıfçılık denildiğinde tam anlaşılıyor mu? Yanlış mı anlaşılıyor? Vakıfçılık çok önemli bir kültür çünkü yani.
Yani şöyle.
Osmanlı'dan bugüne değil mi?
Vakfı şöyle anlatmak lazım. Yolun, telgrafın, haberleşmenin hiç olmadığı dönemlerde devlet diyelim ki bir yere gitti, idaresini aldı. Oraya bir tane kadı efendi koyuyor. Bir tane güvenlikçi işte o işin bölgenin sorumluluğundan sahip bir adam koyuyor. Sonra orada hizmetler yürütmesi lazım. Bu bir aşevi olabilir, bu bir şifahane olabilir. Ne yapıyor? Müesseseyi kuruyor, merhaba. Şimdi müesseseyi kuruyor, akarını bağlıyor, hizmetini oluşturuyor. O hizmeti yürüten müesseseye vakıf adını veriyor. Yani kamu kendi eliyle geçmişte vakıflar kurarak, yani bir ilçede bir sürü idare var değil mi? Müdürlükler var. O müdürlüklerin bir bütçeleri var, merkezden alıyor. Geçmişte onlar kendi bütçelerini oluşturmuş, kendine yürüten müesseseler. Bu Osmanlı ve Selçuklu döneminde devletin yerel hizmetleri yürütmesinin temel adıydı vakıf. Vakıf böyle bir müessese. Yani binlerce vakıf kurulmuş. Ama vakıf aynı zamanda senin benim kendi has akçemizden oluşturduğumuz paralarla bir hizmeti deruhte etmek üzere kurduğumuz müessesenin de adıdır aynı zamanda. Orada vakfettiğimiz akarları şu hayırda devam ettirsin diye bir müessese kuruyorsunuz. Şimdi kurduğunuz müessese veya kamusal veya sivil yarın bir gün idaresinde zaafa düşerse Vakıflar Genel Müdürlüğü sizin adınıza o bütçeleri yönetiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ortaya çıkışı 1048'den bu yana var. Yani demek ki bizim aslında idare kültürümüzün başlangıcı, yardımlaşma kültürümüzün müesses hali ve elindeki tarihi yapılarla ve onları restore etmekle kültür mirasımızı korumanın en önemli müessesesidir. Evet. Ne kadar özet olduğumu bilmiyorum.
Ben anladım. Ben anladıysam izleyenler anlamışlardır. Yani. Benim biraz zor anlarım çünkü. Valla Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Bilgilendim de aynı zamanda. Bir sonraki röportajı da belki İstanbul'da, belki başka bir şehirde yaparız. Ama bir gün sizinle şöyle, Türkiye'deki kültür ve sanatı konuşmak isterim yani.
Kültür nedir, sanat nedir?
Sanat nedir?
Ne anlamalıyız?
Çok ilginç bir sözünüz oldu. Ben çok şaşırdım. Biz kültür sanat deyince şarkı, türkü, müzik anlıyoruz. Aslında bunlar değil yani.
Onlar ama tek başına o değil. Yani evet onlar çıktısı ama kültür çok daha. Yani bizim düşünce olarak kafamızda biriktirdiğimiz her ne varsa bu bizim kültürümüz. Bunu her defasında eyleme koyarken yaşam da bir sanattır. Yeni bir fikir öğretmek de bir sanattır. Oradan yeni bir tasarım çıkarmak da bir sanattır.
Evet. Yani, bir gün bunları çok detaylı bir şekilde konuşalım.
Olur. Tek başına buna oturup konuşmak lazım.
Aynen öyle.
Evet.
Sevgili arkadaşlar, Ahmet Misbah Demircan Kültür Bakan Yardımcısı. Çok keyifli bir sohbet yaptık. Aslında İstiklal Caddesi'nin bir ucundan girdik, diğer ucundan çıkmak üzereyiz. Bir sonraki hafta yeni bir röportajla karşınızda olacağız. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır.